İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcast'i dinliyor. Sokrates FC, denemesi bedava.
Sokrates'ten herkese merhaba. Orta Doğu ve Balkanların en çok futbol konuşulan podcastine ve Sokrates Club programına Sokrates FC'ye hoş geldiniz. İlhan Özgen, Burak Balaban ve ben İlhan Özdemir bu hafta karşınızda olacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar.
Selamlar.
İçinizin kıpır kıpır olduğunu biliyorum çünkü hazırlık maçları en sevdiğiniz
son
dönemdir.
Bizim uyku girmiyor ya. Güney Amerika'dan başlıyorum.
Ben şampiyonayı izlemem ama hazırlık maçlarını bir tanesini bile kaçırmam.
Dün ne izliyordun ya? Dün bir şey izliyordun sen.
Ya San Marino'yu hatırlıyorum da öbür takımı gene unuttum. Bir adacık, ada derbisi. Garip olan geçen hafta da oynamışlar. Ben de maçı izlerken baktım.
Eleme mi bu?
Hayır değil. Ha. Neyi eleyecek bu bunlar zaten.
Evet. Pardon şey hazırlık maçı
hazırlık
değil mi?
Hazırlık maçı ama aralarında ayarlayabilmişler herhalde.
Diğer değil takımlar de yapmak istemiyordur muhtemelen. Çünkü ufak da olsa bir mücadele kırıntısı görmek istiyorsun ya kupa öncesi.
Ve 0-0 bitti zaten. Yani orada da gol.
Çok iyi. Çok iyi abi.
Bir de şeye üzüldüm. Ben yayını şeyden buldum bir tane işte İngiliz kanaldan.
Üyelik satın aldın
tabii
hemen.
Tabii ki. Ve o spiker abilere üzüldüm. Düşün. Yani İtalya maçı var, şunun maçı var, bunun maçı var. San Marino, Knits aile de öyle bir şey bir takım. Yani ilk kez duydum o i̇şte ülkeyi.
Bir kişiye de anlatıyor olsan o ciddiyetle
aynen
anlatacaksın.
Aynen öyle. Orada bir
pusulamız odur.
TRT'de.
Aynen. Pusulamız odur. Geçen bir maçta Buğra...
Bir kişiye de anlattım.
Yok bir şey. Bir kişiye anlattım. Yani NBA'de en azından birden fazla insan olduğunu insanlar değil de. Bir maçta gece şey oldu. Bayağı bir cümleye başladım. Cümleye başlarken Cirolde'den bahsediyordum. Uyudum cümlenin içinde. Ve cümlenin sonunda kimden bahsettim hatırlamadım abi. İnanılmaz bir şey. Ve Patrick Beverly falan dedim abi.
Çok iyi.
Sonra Emre Gürkaynak benim acı çektiğimi anladı ve dedi ki Cirolde falan dedi.
Değil mi?
İsimleri şu anda sallıyorum. Abi o kadar zorlandım ki. O bazen çünkü insan cidden uyuyor. Ve yani şey oluyor. Bir cümle çıkıyor ağzından ama kimileri ne anlattım yani. Eve geldim sabah şeyi düşündüm. Ya ben dün gece ne anlattım acaba ya diye. O abi en azından daha gözü açıktır.
Bir de bilmem sizde nasıl ama pandemiden sonra benim bu dayanıklılık şeyim ve hafıza olayım biraz zayıfladı gibi
görüyorsun.
Vallahi öyle. Yani ben...
Ondan diyorsun.
Ben 1000 tane takımın sistemini, şusunu, busunu aklımda tutan şey yapan adam... Mesela bazı oyuncuların ismini falan unutuyorum.
Sen bu akıllı telefona geçin tabii o süreçte.
Akıllı telefon bitirmiş
maalesef
olabilir ben sana söyleyeyim.
Bizim WhatsApp grubunun düzenli bildirimleri sizin odağa dağıttı.
Ben bildirimleri açık tutmam ki hiç.
Ama işte bir şekilde o mesaj görülüyor.
Ama hafıza cidden etkileniyor. Yani şey ben daha fazla uykuda onu fark ediyorum ama hala çok... hafızamı kullanmak için değer veriyorum hafızama. Vitaminlerimi alıyorum baba. Evet. Çaylarımı içiyorum. Çünkü biz en büyük malzememiz. Başka
aynen
bir malzememiz yok yani. Hafıza. Modern benim... çağda zaten bence bu işi yapmak için temel şey bir şey hatırlamak da değil. Onu nerede bulacağını i̇şte bilmek aynen esas mesele.
Doğru tasnif etmek aslında.
Aynen yani ben buna dair bir şey yapmak istedim de atıyorum. X bir takım, X bir oyuncu, X bir sistem. Hangi kaynaklar vardı benim aklımda? Bazen insanlar uğraşıyor ya böyle bazı görüyorum kitaplarda mesela her satırın altını çiziyorlar. Ya onu hatırlamayacaksın zaten ama önemli olan o kitapta sen daha sonra dönüp neyi bulabileceğini bildiğin zaman fark oluyor. Onu Covid etkilediyse sıkıntı.
Bilmiyorum ne etkiledi ama belki de çok evde kalmak, çok olabilir fazla kafaya takmak, hani çocuğun olması, hayatın farklılaşması mı bilmiyorum ama yani eski canavar hafızamın gittiğini hissediyorum.
Bir şey daha
yoksa ben de yani hani ha o hafıza olayında o noktada sana çok katılıyorum. Ben onu deneyerek de test ettim. Misal işte İtalyanca okumalarda filan benim böyle not defterlerim vardı. Kelimeler, deyimler ayrı ayrı yazar ve her hafta ona çalışırdım. Onun bir süre sonra işlemediğini hissettim ben. Yani bir şeye okuyarak gördüğünde hakim olmak ya da egzersiz yaptığında hakim olmak daha çok etki yaratıyor. Hmm. Öyle oturup da işte kelimeyi 5 kere yaz, biz öyle yaparlardı İngilizce hazırlıkta. Kelimeyi 10 kere yaz filan. Onlar bende çok işlemiyor. O kadar bir gün boyunca kelimeyi tekrarlamak filan gene silinebiliyor ama bir yerde okursan onun anlamı neymiş bakarsan cümleyi öyle şekle sokarsan o daha çok aklında kalıyor.
Bağlam katıyorsun evet, gibi evet aslında.
Bağlam katmak bayağı önemli ya. Bu maçlarda falan bile yani ben şeyi fark ediyorum. Bir maçta not aldıysam ya da bir filmde Sonra da dönüp yani bakmak da gerekiyor. Hiç bakmayınca bir şey yaramıyor da bir kere bile baksan aşırı derecede fark yaratıyor yani. O yüzden sistemli çalışmak, günü gününe çalışmak arkadaşlar. Her gün eve gelip yarım saat bile olsa tekrar etmek.
Ben otobiyografiler de şey yapıyordum.
Geliyor orada arkadaşlarımıza.
Deftere şey yazardım işte. Kim bir tane Viyal'in otobiyografisi diyelim. İşte 40. sayfa şu, 50. sayfa bu ama onun yerine hani konuların sayfalarını bittikten sonra aynen, not etmek aynen. Daha mantıklı. Daha ulaşımı kolaylaştırıyor.
Kendine bir fihriz çıkarıyorsun tabii aslında. Tabii. Doğru doğru. Benden yoksa altını çizmek yerine
hatırlamak.
Küçük post-itler hani araya koyup atıyorum bir keyword oraya ufak bir aradığımda tekrar rahat bulabileceğim bir şey eklemeye çalışıyorum son dönemde. O da biraz rahatlatıyor beni.
Peki bu isimleri hatırlıyor musunuz? Hadi hafızam kötü dedi İlhan Özgen. Çok zorlandım dedi. Burada tabii mübalağa ediyor yani. Kötüleşmiş hafızası bile cebinden çıkarır ama şimdi size sayacağım isimler. Niye sayacağım bu isimleri de birazdan söylüyorum. Marcel Desailly, Roberto duymadım. Baggio, George Hagi, Brian Laudrup ve Matteo Letizia.
O nasıl İngiliz?
Ben Fransızca söylüyorum.
Hayır şey. Kemal Baba olsa kızar. Maçı izleyin düşünsene. Genç Letizia. Bu nasıl İngiliz ya böyle soyad. Bu Fransızdır.
Bu oyuncuları bizim geçen haftaki muhabbetimizin üstüne denk geldiği için hoşuma gitti. 90'lar futbol hesabı var biliyorsunuz. Çok evet. Güzel ekmek yiyor. Ne adamdı be hesabı da.
Doğru zamanda buna. Köşe açmış oraya.
Yani müthiş. Yani hem ismi çok iyi hem de hesabın kendisi de. Geçen bir 90'lar futbolu videosu koymuş. Mükemmel mesela arkada müzikle. ChatGPT'ye şeyi sormuş. 90'ların en underrated futbolcuları diye. Letizia, Laudrup, Hagi, Baggio ve Desailly listede çıkan 5 isim olmuş. Of. Ne diyorsunuz? Güzel bir liste mi?
İşte şeyler var bak gene. Geçen hafta izledim mi onları konuştuk. Yani hani başarılarına göre mi underrated yoksa...
Tabii bakış açısına göre.
Evet bakış açısına göre. Mesela Desailly öyle burada. Bakış açısına göre underrated almış. Haksız da değil. Yani o güçlü ön libero kavramını, o rakibi hırpalayan orta saha parçasını aslında başlatan adam bir nevi.
Sonra değişilmezi oldu aslında tabii. Modern futbolun.
Aynen doğru. Öyle. Ama yani Capello'nun Milan'ını bilen ya da 90'lar futboluna hakim bir insan da Desailly'yi bu konu geçtiğinde anmaması gibi bir durumda olmaz. Yani burada da
Fransa kariyeri, Milan'ı, Chelsea'si yani hepsinde iz bırakan bir oyuncu. O konuda haklısın tabii.
Bir de kitabı çok iyi olunca adamın oyunculuğunu gölgeledi. Adamın oyunculuğundan çok adam kitap yazarı gibi anılıyor. Yalnız ChatGPT'ye de güven olmaz. Sen hani sanki bir parametreleri varmış gibi söyledin de.
Tabii doğru diyorsun. Yok yok ya. Yani.
Overrated'ları da sordum 90'larda. Ben orada de 90'lar hesabından gördüm. Aynı isimler. Baggio, Baggio, Desailly, Beckham, Ryan Giggs ve Christian Vieri. Çok sert isimler söylemiş.
Overrated onlar.
Evet, bu şey var burada. En Giggs'e... çok da ben eleştiririm.
Aynen. Ha, Giggs'e fena bulmadı şimdi kızmasın United'lar ama.
Öyle mi diyorsun? Hayda.
Bilmiyorum.
Ulan Giggs Arsenal'li olsa kulübün önünde heykeli vardı şu anda.
Yok vallahi.
Manchester'da da olarak söylüyor.
Vardır
belki. Liverpool'lu olarak söylüyor yani üstelik bunu.
Şu an tarafsız şekilde yorum yapıyor izleyenler. Bir görüyor dinleyenler güzel kıpkırmızı bir Liverpool üstü var inanda.
Liverpool.
Yani şöyle diyorsun. Liverpool. Şimdi Giggs atıyorum 33 falan Premier Lig şampiyonluğu var ya o jenerasyonun
işte
bir daha
evet
bir şey.
Evet abi öyle bakınca da bir
şey
diyemez.
Sayfaları kırık
tabii.
Gibi böyle. Mesela doğru. O şampiyonlukların temel sebebi olarak hani temel odak noktası olarak gösterilir.
Ya bir de şeyleri var ya abi. Kırılma noktaları FA Cup var. Orada attığı manyak bir slalom gol falan var.
Ya şöyle mesela asist miktarları falan da inanılmaz. Hani altını doldurabileceğin hem şampiyonluklar kupalar var Ferguson çağında. Hem de asist rekoru hala ondaydı değil mi Premier Lig'de yanılmıyorsam?
Olabilir.
Yani, ilk
tek sezon
Henry
ve De Bruyne'de galiba şu anda değil mi? Tek sezon
evet,
Henry ile De Bruyne'de toplam Giggs'tedir abi.
Toplamda Giggs. İşte biraz dönemin futboluyla da bağlantılı ya. Kanattan getir ortayı yap. Hani 90'lar futbolu biraz Premier Lig'de. Hani o tarafıyla bakınca ya tamam hani önemli bir driplingçiydi şuydu buydu ama bilmiyorum ben kabul edebilirim. Listede bilmiyorum.
Ne evet. Diyorsunuz Vieri peki orada mı? İlhan Özgen?
Çok sever İlhan Özgen Vieri.
Bayılırım ama haksız da diyemem. Mesela Vieri'nin
en çok da.
Hakikaten öyle oldu.
Ben Bobo'yu da Bobo derim ben ona. Siz doğru. Vieri dersiniz ben doğru. Bobo derim. Bobo'yu en çok ben eleştiririm.
Geçen şimdi... sözünü kestim. Atletico maçında mı tribündeydi ya?
Bir evet, maç... Inter Atletico
değil
maçında.
Tamam.
O Berti kurulmuşlar
da. En son nerede gördüm diye. Tamam.
Nicola Berti de oradaydı.
O da yıkıldı bizim gibi.
Ya Inter dışında misal İtalya'da Juventus'u, Lazio'su öyle felaket değildir ama bir yandan da Inter'de bıraktığıyız. Yani acayipti. Bir yandan da İtalya milli takımında ondan sonra böyle kafan rahat santrfora koyabileceğim bir adam. Hani Luca Toni, Gilardino ligi sarstıkları dönemde bile ki Rival'a da bununla ilgili bir durum yazmıştım.
Hep parlamalar değil mi sonrası?
Evet ama bir yeri kadar net. Yani hangi turnuvaya gitse, misal Euro 2000'e gitse ben İtalya o finali bitirirdi diye düşünüyorum. 98'de görevini yaptı. 2002'de yani 4 Koreli sırtında golü attı. Ekvator maçını açtı.
Trezeguet'i kimse tanımazdı diyorsun. Yeri orada.
Yani şeyler... Mesela o dönemki büyük maçlar, İngiltere maçı hatırlıyorum bir tane Wembley'de, onda filan hep milli takımda da işini yaptı. Ama öbür tarafa baktığında işte Lazio'ya büyük parayla gitmişti. O zaman Papa bile işte bir oyuncunun, bir futbolcunun bu kadar para
kazanmasına. Ya sen önce Vatikan'da doğru düzgün bir ortam, bir düzen kuruyor. Yolsuzluktan uzak bir düzen kuruyor.
Öyle bakınca da yani mantıksız da değil. Ama acayip severim, o ayrı. Çok bayılırım.
Sizi Premier Lig asist tarihine götüreceğim.
Ama şunu söyleyeyim. Buğra da yazdım. Bu konuda gayet fikir sahibi, bilgili bir insan. Mesela Lötisi'yi biz oturduk Buğra'yla izledik. Program da yaptık. Hatta bu neydi be o adam dediler ama Buğra'yla yaptığımız programlar arasında en az izlenen Lötisi programı.
Kimdi o, ne dönüşmüş o?
Halk ilgi gösterir diye yaptık ama en az gösterilen. Yani Del Piero'lar falan yaptık. Ronaldo oralar uçarken. Lötisi'ye kimse bakmamıştı.
Ağzına payını verdi evet. Lötisi'ye halkımız.
Benim o Cino...
Aşı karşıtı Lötisi'ye. Ve Buğra'yla şey demiştik mesela, biz de yani o dönem benim kuşak özellikle Lötisi'yi hep... özetlerden, o attığı gollerden filan görüp hayran olduk ama maç içinde ortalığı yıkan, şimdi biz Doruk'ta Cinola yapacağız diye işte Newcastle'ı izliyoruz tekrar. Yani ben yazarken de dergiye tekrar bir izlemiştim. Gene böyle bir şevkle izliyorum. Çünkü Les Ferdinand, Cinola, Beardsley. Yani bu adamlar hala o heyecanı uyandırıyor. Ama Lötisi son vuruşları muhteşem ama oyun içinde de ya bu United görmeliydi der miyiz? Çok emin değilim.
Halı sahaya çağırılan eski topçu gibi ya Lötisi. Yani Premier Lig'de de öyle.
Temposuz mu?
Ya temposuz. Hani oyun içinde çok fazla yok ama müthiş bir gol vuruşu becerisi var ya. Uzaktan, çok böyle saçma açılardan. O tarafıyla da hatırlanıyor işte.
Bir de böyle işte o dönem mesela bence Giggs falan da öyle. Hani İngiltere'de o dönem çok güç olduğu için her şey çok güç tem ya, mesela biz onu hep konuşurduk Buğra'yla. Tempo hep var İngilizlerde abi. 70'lerde de 80'lerde de İtalya'dan, İspanya'dan, Almanya'dan hep tempolular.
Çata çat gidiyor.
Çata çat tam manasıyla yani. O top hep oradan oraya gidiyor ama öne çıkan etmen güç oluyor. Şimdi artık yani bazı oyuncular ve antrenörler sayesinde teknik de işin içine girdi ve İngiliz futbolu acayip bir duruma evrildi. O güç döneminde bu adamlar çok böyle parlıyor. İşte Hoddle'lar da öyle. Ya bir tane adam var balet gibi sahada. O çok fark ediyor.
Ya da Gascoigne mesela. Gascoigne'in çok çok büyük olmasının sebeplerinden gibi. Biri.
Yani mesela Gascoigne'in çok ilginç bir stili var. Böyle topu kaybedecekmiş gibi görünürken bir anda vücudunu kullanıp topu önüne alma. İşte David Ginola'nın o hep şeyi kullanıyorlar şimdi, ufak belgeseller ya da Match of the Week'lerde izliyorum programa hazırlanırken. İnan Özdemir kelimesi, panaş. Hep onu kullanıyorlar. Yani o zarafet var ve o topraklarda az olduğu için bu adamlar çok kıymetleniyor. Lötisi'ye de öyle yani. Yani hakikaten biz de Buray'la golleri izlerken çıldırmıştık ama keşke şeyi de yapamıyorduk teliften dolayı. O 10 golü, 20 golü. Onu gölgedekilere atmıştık bu mevzudan tam. Ama yani maçlarını izlerken de bayağı bir ulan bu nerede, nereye kayboldu, oyundan mı çıktı?
Olması gereken zaten Southampton efsaneliğiymiş. Hani onu görüyorsun yani izleyince evet. Baktığında. Şeyi de verelim, girişte şakayla karışık yaptın. Neden Fransızca'ya benziyor soyadı? İngiltere ve Fransa arasındaki üçlü taç adaları mı deniyor? İnan sen de belki bilirsin. Orada bir üç tane ada var. Oralılar işte Le Sox da öyle. Evet. Graham Le Sox vardı biz küçükken. O da öyle. Hani biraz ara yani böyle Fransızca fonetiğe de sahip ama İngiltere'ye bağlı adalar. O yüzden soyadı oradan geliyor Fransızca.
Bu arada bura yani Rangix'in de asist krallığı öyle bir noktada ki.
20 sene full
abi,
orta
162 asisti var Rangix'in. İkinci sırada Fabregas var. Cesc Fabregas 111 asist.
Tabii yani yaklaşık 60
asist
yok.
Falan ya yani 50 asist fark var. Kevin De Bruyne 107'ye gelmiş. Wayne Rooney 103, Frank Lampard 102, Dennis Bergkamp 94, sonra Silva, Gerrard, Milner, Beckham, Eriksen, Sheringham, Henry, Andy Cole ve Ashley Young diye gidiyor liste. Ama yani 15. ile 2.yi topluyorsun ancak Giggs'in şeyine geliyor mesela. Yani 70'te 100'ü 10'u toplayınca.
Sezon ortalamalarını çıkarsak nasıl olur acaba? O aklıma geldi.
Kesin 15.
Giggs'in muhtemelen bir 20 sene.
Ya John Stockton gibi Giggs götürmüş bu işi. Yani. Hani kırılmayacak seviyeye taşımış John Stockton gibi.
Doğru.
Bir de şey de var tabii. Fergie'nin hem yetenekleri hem de transfer politikasına değil de attığı paslar da boşa gitmemiştir. Öbür garibanların 90'larda böyle traktör gibi santrforları kesen kanatlarında.
Kime kesiyor? Cantona'ya kesiyor.
York'a kesiyor.
York'a kesiyor. Endikola, Sheringham'a.
Rooney geliyor.
Sonra Rooney geliyor.
Rooney'i tebrik ettim yalnız. Yani hem golcülük hem asistçilik.
İnanılmaz bir noktada ya. Ama bir noktadan sonra Rooney çok geriye gelip daha şeye döndü ya. Mesela Harry Kane de kalsaydı birkaç seneye buraya girerdi muhtemelen.
Milner'da ne ara o kadar asist yapmış, o da beni
şaşırdı. Ama işte o da yine şey, istikrar yani. Kaç senesi var Milner'ın? 15 senesi var Premier League'de.
Ve hep büyük takımlar, yani hep Milner. Büyük forvetler. Kestiğin zaman o kafaya gideceğin yani,
duran top
belli.
Da kullanıyor ara ara Milner evet. Falan oralardan.
Bak bu arada ekstra ChatGPT güzel isimler veriyor. Şimdi Yari Litmanen, underrated. Enzo Schifo, Brian Laudrup, Abedi Pele ve Hristo Stoichkov.
Underrated.
Mesela. Güzel bir liste yapmış.
Stoichkov olmasa underrated oldu, onu anlamadım.
Hakkını ben veremediler işte. Barcelona'ya transfer ettiler.
Yetmedi. Litvanya'da katılabiliriz ya. Biz kesinlikle. O Ajax sezonunu izlerken de hatta MVP seçmiştik o programda ya. Hatırlıyorum. Ve yine sosyal medyada görmüştüm. Hatta konuştuk grupta da, burada bahsetmedik sanırım. Hollanda'da Yari isminin sonrasında ne kadar fazla verildiği.
Evet, biz 95'e o çocuk sinirleri muhabbeti
aynen,
yapıyorduk.
Türkiye'de işte alpaslanmış en çok verilen isim onun falan üzerinden konuşurken. Hollanda'da 95'e kadar galiba işte Yari ismi bir iki tane atıyorum yani, oranları sallayın. Sonrası da böyle yüzlere çıkıyor falan böyle. Abi, kat be kat daha fazla.
Acayip topçu
büyük
ama.
Büyük bir
ya.
Etki yaratmış.
Yani o Liverpool'daki bittikliğe yakın hali bile çok eğlenceliydi Yari Litmanen'in izlemesi.
O 95 aynen. Takımında inanılmaz bir yeri
Fanal
var ya.
Zaten Bergkamp'la o sorunları nedeniyle gidiyor ya kral Inter'e. Yani zaten elimde Bergkamp olsa Yari'deki gibi muhteşem bir sistem yaratamazdık. Litmanen tam o en uçtaki 10 numara özellikle false line için biçilmiş kaftan.
Çok diyor. Modern bir oyuncu.
Biz de Buğra'yla yani bir Davids'e şey açıdan üzülmüştük. Yani Davids aslında iki yönlü çok parlak bir gençken İtalya'da tamamen yavaş yavaş defansif tırnak içinde bekçi ve saldırgan orta sahaya dönüşmesine, bir de Litmanen'e çok etkilenmiştik ya. Ya ben de çok sevdiğim bir oyuncudur da o açıdan bakınca, bir de gitti Barcelona'nın kötü dönemiydi, işte Liverpool ölüsü gitti, o Ajax çabuk dağıldı, onlara bakınca normaldir.
Abedi Pele beni öldürdü ama.
Abedi Pele çok iyi oyuncudur.
Türk gündeminde
yalnız.
Türkiye gündeminde farklı sebeplerden
bilinen
bir oyuncu.
Ben de merak Marsilya. Ediyorum ya görüşünü. Hiç hakim değilim.
Yani o 90'ların başındaki
işte Torino'da da değil miydi aynı zamanda? Hakan Şükürlü sonra. Sezonda Torino'da değil
olması
mi?
Olması lazım aynen. O sene. Sonra Torino'ya gidiyor. Marsilya zaten şeyle dağılınca.
93 şampiyonluğunda kadro değil mi?
Tabii. O Avrupa şeyinde var. Çok etkili, ilginç oyuncudur cidden.
Son olarak 2000'den...
Brian Laudrup da ilginç. Yani Brian Laudrup da kulüp seçimlerinden dolayı...
Ama underrated de denmez herhalde. Çok ünlü zaten. Yani.
Tabii. Evet. Aynen. Şey denebilir yani, kulüp kariyeri abisi kadar evet. Parlak olmadı ama o kadar yetenekliydi mi? Evet yani iyi bir oyuncu cidden.
2000'lerle birlikte bitiriyorum yani. Arkadaşlar. Yine Beckham'ı koymuşlar 2000'lere ama overrated tarafa koymuşlar. Cristiano Ronaldo demişler ama öyle demişler. Yani erken kariyeri.
ChatGPT de clickbait yapıyor şu an.
Yalnız yakarlar bu ChatGPT'yi. Yani dünyada Ronaldo'ya bunu yani, diyen adamı yakarlar.
Şey yapması lazım. İki Ronaldo tire Messi yapsın ki hani olayı dengelesin yani.
Hayır şey bir de. Yani bu,
so early Messi.
Bu tam Kemal Belgin'in işte telefonunu Türkiye Gazetesi'ne aradığı Ronaldo bir de. Yani o kadar değerli bir Ronaldo. Fernando Torres demiş. Robinho ya, demiş. Ve Adriano demiş. Adriano'yu da herhalde şeyden koydu. Biz de çok konuşuyoruz. Hani işte PES ününden dolayı mı koydu bilmiyorum.
Ya bu arada diğerleri çok kötü gelmedi bana. Yani Robinho'nun hatırlarsan bir iki sezon Messi kıyasıyla falan ya, ilk geldikleri yani. Şey vardı ya, korkunç. Tabii ki onu karşılığında yok. Adriano evet yani seveni çok fazla ama performansı çok sınırlı. Onlara bir şey diyemedim.
Andretti'de de Makalele, Filip Lam, Cambiasso, Sami Hyypiä ve Francesco Totti.
Sami Hyypiä.
Yani Totti. Yani.
Evet Andretti'de
de Andretti.
Yani. Makalele tam hatanı seçiyor.
Makalele öyle. Ama bir yani ara Türkiye'de o muhabbet ünlü olmuştu tabii, ya. Tabii. Hani Real Madrid kesinlikle. Bak niye şampiyon oldu Makalele var. Aynen. Niye başarısı oldu Makalele.
Aynen.
Onu göremedi. Ben ilk orada öğrenmiştim yani, o tip oyuncular da önemli.
6 numarada birini oynatacaksın abi belli.
Bir izleyicimizin yorumuna çok güldüm. Çok tatlı yorum. Underrated sakalsız Pirlo, overrated sakallı Pirlo. Çok iyi yorum.
Gerçekten çok güzel yorum abi.
Çok iyi. Çok
çalarım ben bunu. Yazım Euro programlarında falan bir yerde kullanırım.
Kusura bakmasın dinleyicimiz.
İsmini artık seyircimizin de bilemiyorum ama çok güzel yorummuş. Cambiasso da finali şampiyon olan Inter takımının şeyiydi değil mi?
Abi yıllarca gençliği ayrı kıymetliydi. Yani Cambiasso şey oyuncuydu. El üstünde tutulan oyuncu.
Büyük oyuncu.
Ama Pirlo olayı güldüm ben. Pirlo'nun Milan tarafı özellikle çok gözden kaçırılıyor. O zamanlar epey önemliydi yani o
sistem. Ama televizyon yayını daha az olan bir takım olduğu için, bu kadar da internet ön planda olmadığı için.
Ne bileyim ya kocam, biz aynen izliyorduk ama nasıl izleniyordu ya.
Sen VHS kasetten de o getirtip tabii, tabii izliyordun. Ama tabii kolay.
Bahsettiğimiz 2000'lerin ortası abi yani. Bu arada Torres'in golüne mutlu oldunuz mu?
Olduk. Aynen. Olduk. Fotoğraflar da beni çok
mutlu etti. Gene o statta döndü Liverpool acayip.
Torres'i overrated diyor değil mi? Şey
diyor. Yani ayıp da eder.
Öyle mi diyorsun?
Atletico ve Liverpool tarafında kimse bir şey diyemez Torres'e. Torres'e. Sonra çok Space Jam gibi oldu abi bu herif. Evet. Bir sezonda böyle güçleri aldı.
İşte o saç muhabbeti yapılır ya, çok haklı. Adam saçını kestirdikten sonra güçlerini kaybetti. Fakat onların o Gerrard'la sarılması falan inanılmaz. İnsanın tüyleri diken diken oluyor abi. Bir de Liverpool'un Sven Goran Eriksson'u şu maçta çıkarıp alkışlamazsa yani Liverpool stadında, hani you will never walk alone, çünkü belki seveceğimiz bilmiyordur, hani kanser olduğu açıklandı Sven Goran Eriksson'un, kendisi de açıkladı ve kariyerindeki en büyük keşke nedir, hani keşke ya şunu yapsaydın dediğiniz sorusuna da Liverpool antrenörü olup you will never walk alone'u dinlemek isterdim dedi sahaya çıkıp. Ve hemen Liverpool'da Klopp'ta gel tabii ki dedi. Hatta legend diye karşılamış onu. Eriksson da ona diyor ki sen legendsin diyor. Sen çok büyüksün diyor. Sonra onun çıkarmaları, ya tüylerim diken diken izledim abi. Yani Liverpool evet, nedir sorusuna şık, benim için güzel cevap budur abi.
Evet, bir de İrlandalı budur, bir engelli bir çocuğu da sene içinde Klopp ağırlamıştı, gitmişlerdi. Çok tatlı görüntüler. Eriksson'la bir de İngilizler röportaj yapmışlar. Milli takım oyuncuları falan Boss diye Hargreaves falan bayağı duygusal konuşmalar yapıyor. Duygulu bir durum.
Çünkü en iyi iz bırakan hoca oydu ben de küçükken ya.
İngiltere abi çok tartışılıyordu
bir
çünkü.
Evet abi. Şey diyor, şey acayip diyor, bir etkisi vardı
bir
ya.
Memleketinde bir göl evinde ağırlamış İngiliz gazeteci abimiz, ismini unuttum özür dilerim. Şey diyor, İngiltere'yi çalıştırırken bu gölde her yerde paparaziler vardı diyor. Düşsene adamın yaşamı yani. Uçsuz yani, ucu bucağı olmayan garip bir yerde tenha bir dağ evi var ve gölünde her yerde paparaziler herifi gözetliyor.
Delilik ama cidden.
Evet ya, evet abi, zor bir şey İngiliz milli
yani
takım
altında. 90'lar ve 2000'ler İngiltere'si her anlamda yani. Kraliyet ailesi ayrı bir manyaklık. Oasis Blur ayrı bir manyaklık.
Robbie Williams
ayrı bir manyaklık. Sonra 2000'lere geçiyorsun. David Beckham etrafında, Sven Goran Eriksson ayrı bir manyaklık. Yani orta sahada kim oynayacak tartışması Türkiye'de bile çok ünlüydü, İngiliz orta sahası nasıl olur tartışması. Gerard, global bir tartışma bir de yani. O yüzden herifin hayatı şey gibidir.
Ve
yani
o tartışmalar nedeniyle diğer takımların orta sahalar hep böyle yetersiz görüldü. Benim çok arkadaşım vardı ya, Pirlo güçsüz abi, bu oynar mı milli takım seviyesinde diyen Atahan tarzı. Biliyorsun o da vasat diyordu. Öyle insanlar vardı yani, herkes çifte dalan ve topa sert vuran böyle orta sahalar istedi.
Ama Eriksson Hoca yani bir yandan tabii İngiltere'nin hocası olmak çok güzel bir şey. Çünkü şey sorsana cevap vermek isterdim ben. Futbol evine geri mi dönecek? O soruya bir kere herkes ardında cevap vermeli. Yes.
This time.
Hani öyle bir reklamda oynayacaksın. Ama başaramadı. O da başaramadı. Hatta bayağı uzağında kaldı uzun bir süre.
Bunun 2002'de fena iş çıkarmıyorlardı ki İngiltere'ye, o benim deli olduğum. Niye
son turnuva?
Evet, niye kornere Terry ile Ferdinand'ı ikisini de götürüyorsun? Biri dursun. Bunlar patlayıcı adamlar.
Acayip 2004'te bir de umutluydum ben çok ya. 2004'te de çok umutluydum.
Posteri asılıydı herhalde. 2004 takımı.
2004 de güzel. Yani 2000, 2002, 2004. O İngiltere'nin hakikaten hepimiz umutlanmıştık bir şey. Yani 98'i bile şey diye anlatıyorlar ya. Beckham vurmasa sanki final maçıydı. Ulan oradan sonra 5000 tane maç var.
O da röportajda şey diyor. Belgeseli kızım izlemiş diyor. Ben izlemedim. O anlattı da. Şeye şaşırdım diyor. Ben basın toplantısında sakın bu çocuğu günah keçisi ilan etmeyin diye böyle girdim toplantıya diyor. Yani o olmadan niye, bir kere annesi niye bana sallamış onu anlamadım diyor. Bana kızım annesi sana çok giydiriyor dedi Bülent diye anlatıyor böyle. O acayip abi İngiltere'de. Zor.
Peki bu sene hazırlık maçları oynanıyor şimdi. Bu mu İngiltere sorusu? Brezilya maçı da sordurdular yine. Endrick gol attı, tarihe geçti.
Endrick çağı başlıyor mu? Hemen tak verelim.
Gol de hani hiç o sorunun
evet
sorulacağı.
Evet ya, ben uzaktan bir vursaydım hani iyi olacaktı.
Golü topu tam ama doğru yerde durmak da önemli.
İnancım. Çok doğru dedin inancım. 17 yaşında fırlanta gibi bir çocuk. Nereye sekecek biliyor.
Son golü de atabilirdi.
Doğru.
Yani kontratak yakaladı ki ben 1-0'da İngiltere kalecisi niye çıkmadı onu anladım. Ulan hazırlık maçı oynuyorsun. Bir tane jeneriklere gol verirsin. Çık abi orada.
Hiç. Hırstan abi bağırıyor ya.
Rakibe saygı.
Yani ama sonra az kalsın Endrick 2 yapıyordu ve çok güzel olacaktı 2 yapsaydı. Yani tam tarihe imzasını atmış olacaktı ama İngiltere çok sıkıcı göründü.
Wembley'de gol atan en genç oyuncu olmuş.
Yine geçmiş.
Verdik yani. İstatistiği. Belli Amerika'da ki bu adam 20 yıl hayatımızda yani. Böyle bir istatistikle başlıyorsa kariyer. Bellingham'la falan da şakalaşmışlar zaten.
Ama takım hemen arkadaşı olacaklar. Ertesi gün şey yazısı vardı. Endrick çağı başladı yazısı.
İşte verdik bu kadar. See the new Pele geliyor yani belli. İngiltere'de şundan bahsedelim İlhan. Tabii ki biz çok yayını yapıyoruz. İlhan da çok karşısındadır bunu biliyorum. Hani hazırlık maçlarından bir şey okumak yani çoğu zaman istediğini vermez sana yani. Ama İngiltere'de Southgate hep şeyle eleştirilirdi ya işte. Değil mi? Calvin Phillips, Henderson ya da işte Rice yanında Henderson. Hep bu arada bir iki tane tutucu savunma önü, orta saha oyuncusu kullanır.
Tutucu kibar bir kelime oldu.
Yani, evet diyelim yani. Hantal. Neyse bu kez şeyi deneyecek gibi. Yani Rice'ı tek bırakıp 6 numarada onun yanında işte Bellingham ya da yanında belki Gallagher. Hani böyle bir iki tane daha gezebilecek, daha özgür bırakabilecek ve o toparlamayı Rice'a yıkacak bir düzen olabilir mi? İngilizler hep hücum etmek istiyor biliyorsunuz. Bayılıyorlar. Oraya çapayı iki tane koyunca kızıyorlardı Southgate'e. Onun heyecanı var. Hani burada belki skor alamadılar ama
ben özellikle Bellingham'ı nasıl kullanacaklarını merak ediyorum. Çünkü yani Dortmund'a göre Real Madrid onu daha farklı kullandı. Evet, yani daha 10 numara gibi kullandı. Sekenler topu atan konuma geldi ama Dortmund'da...
3'te bile kullandı ya. Barcelona, Atletico maçı mıydı? Sahte 9
yani. O yüzden şimdi turnuvada Bellingham'ı nasıl kullanacakları bir mesele ve tam Bellingham şey oyuncusu abi. Turnuvada kriz babalar, amcalar, çocuk izleyecekler onu. Bu mu övdüğünüz Bellingham? Hani iki maç kötü oynarsa.
Odul vardı bizim zamanımızda.
O yüzden merak ediyorum yani dediğin oyuncular abi. Declan Rice'lar, Bellingham'lar, şunlar bunlar ki hali hazırda var olan çıkış yapan Sakalar şunlar bunlar zaten takımda. Çok güzel bir nüve var da yine klasik İngiltere tartışmaları işte. Kim oynayacak? Yani
savunma yine bir problem.
Maguire Show vardı gene.
Merkez sorun. Sol tarafta işte Chilwell Show. Hani böyle çok aşırı güvendiğim bir adam yok. Bakalım. Ama hoca çözecek ya. Southgate'e güveniyoruz.
Bu sene o sene mi ilanız?
Bellingham için izleyeceğiz.
Bellingham için izleyeceğiz değil mi? Için.
Ben i̇şte bayılıyorum Bellingham'a. O da olur. Gene bir izleyicimiz hala Bellingham demediniz diye muazzam bir yorum yapmış.
Bellingham.
Çok seviyorum böyle izleyicileri. Çok haklı. Çok da tatlı bir çocuk ya. Ben basın şeylerini Andre'lerin programına bağlandığında falan kaçırmıyorum. Orada çok devamlı Mike Richards'a laf çakıyorlar falan. Göze çok tatlı böyle.
Onlar da göze gelecek yakında yani. Diyorsun. Öyle bir hasetle bakıyorum ki müthiş program yapıyorlar şaka bir yana.
Geçen bayağı tartışıldılar ama Carragher bir şaka yaptı. Ya. Biraz haddini aşan bir şaka yaptı.
Yapar evet. Kate
Abdo'ya
sonra belki başka bir şey demek istedim.
Ben anlaşılmıyor ki.
Ben aynen Carragher konuşmaya başladı İngilizcemi sorguluyorum. Ya daha hala öğrenemedin şu dili falan. Neyse ki sonra hemen onlar da alay ediyorlar.
Ama sık sık ilanın...
Leon'un var ya...
Ay açıp izlediği video var onu diyecektim.
İnternasyonale.
Abi Leon'un...
bir şey soruyor Leo anlamıyor tamam mı geçen sene?
Ya Inter'le eşleştiğiniz yarı finalden o maçın önemini soracak. Tamam ama öyle bir aksanla söyle ki Inter'i Leo anlamıyor.
Hayır Leon'un sadece Inter'i anlamadığını düşün. Aslında herif cümleyi anlamıyor. Inter'i anlamadığını düşünüp şeyde... İnternasyonale diye bir şey söyle.
Sinirdekiler kırılıyor öyle yani. Yani
Richard ağlıyor zaten. Göz yaş falan dökülüyor.
Ama ya bir dili nasıl böyle zorlaştırılır çözemiyorum cidden yani. O Liverpool ya yani Scouz aksan denilen şey. İşte bir sevdiğim bir şarkıcı vardı yani. Shaq de grubun adı. Michael Hadley galiba grubun solisti. Babam benim gitarımı belgeselden anlatıyor. Gitarımı kitle diyecek. Loh my guitar. Yani loh ne abi yani. Hani o hey'i niye o kadar vurguluyorsun. Çok ağır bir aksan. Çok ağır. Carragher de öyle. Yani.
Şey şimdi onu yazıda kullanmıştım ben de şimdi tekrar röportajları ve o yazıyı yazarken ki şeyleri kaynakları okuyorum işte Ginola yapacağız diye. Ben de Newcastle'a gittim işte İngilizce öğrenmem gerekiyordu. İngilizcem o kadar iyi değildi diyor. Ama varınca bir anladım ki bunlar İngilizce de konuşmuyor. Jordiler bambaşka bir şey konuşuyorlardı diyor. Bir de bir yılın belki de onunla geçti diyor. Onları anlamakla geçti. Carragher de öyle. Fakat ben Kate ablaya hayranım. Hani o geyik muhabbeti yönetmesi muazzam da abi dil yeteneği acayip ya. Almancayı da pat pat çeviriyor, İspanyolcayı da. Zaten herhalde öyle bir kariyer yapmış hayatında.
İspanyolcası da var.
Evet İspanyolcası da var. Önce galiba zaten dil yani Almanya'da yaşamış, İspanya'da yaşamış. Evet. Ama muhteşem o konuda cidden.
İngilizler zaten şimdi zaten doğuştan bir kere İngilizce öğreniyorsun. Biraz evet. Aslında kafayı takarsan modern language falan okuyanlar var onlarda. İşte bir bisiklet yazarı var Daniel Freeba diye. Modern language okuyor. İşte Fransızca, İtalyanca, İspanyolca karışık öğreniyorsun zaten karşılaştırmalı. Sonra İspanya'ya taşınıyor, İspanyolca öğreniyor. Sonra işte İspanyolcasını geliştiriyor. Sonra Almanya'ya taşınıyor, Almanca öğreniyor. Adam şu an bütün Avrupa dillerini çeviriyor abi. Bitti. İnanılmaz bir şey. Ropeç var mesela. Ropeç de Eurosport'un bisiklet spikeri. O da 5 dil falan biliyor. Abi Türkçe'ye meraklanmış herif. mesaj attığımızda biz Türkçe cevap veriyor bir şeyler. Teşekkürler şu bu. Ama ya teşekkürler ötesine de geçiyor tabii. Teşekkürler herkes söyler de. İlginç yani
kebap,
bu adamlar.
Kebap, Rocky.
Şiş kebap. Sultan abi. Peki İngiltere'ye gelmişken İtalyanıza ne diyorsunuz? Bu mu İtalya sorusu soruluyor şu anda. İlhan Özgen
ben
de...
şunu diyeyim, özür dilerim tabii de. Tabii ki. İngiltere Brezilya maçına bakınırken aklıma, yani aklımdan sadece bir şey geçti. Bu Vinicius Junior nasıl bir şey abi hız olarak. Yani Brezilya
bir sezon
Brezilya Ancelotti'nin falan peşinden koşmasın. Ziya Doğan'a ver bu takımı baba.
Kapan.
Aynen 9 kişi Vinicius'la bitirir o işi. Finale gidersin yani. Ya bir, ilk yarı bir pozisyon var. Bir bastı böyle dar alanda yani. İnanılmaz fark atıyor.
Çok
ya.
Çok kilit açıyor ya. O yazık kovalarız zaten işte hep. Son birkaç yıl onu konuşuyoruz ya.
Yani biraz Real Madrid zaten doğru eşleşmede, yani işte City eşleşmesinde falan doğru pozisyon olursa vurup gidecek zaten Vinicius. Vinicius ya bu. Vinicius, çok güzel Vinicius. Bir şey. Vinicius. Öyle böyle demek lazım.
O tarafta, onun doğduğu tarafta Vinicius.
Lokal.
Ne, İlhan Özgen bu arada bizim Rival'ın global tarafına da bir yazı yazdı İtalya'ya dair. Ama esas zaten geçenlerde İtalyan santrafor geleneği, İtalyan hoca geleneği üzerine de farklı her yazılar yazdın. Ondan notunu verelim. Şimdi bak İngiltere konuştuk. Emre Özcan İngiliz antrenörlerin yabancılarla nasıl etkilendiğini yazdı. Onun da haberini verelim. Ben bu hafta inşallah bir Houston Rockets yazacağım. Sana sözünü verdim, burada da söyleyeyim.
Yazı orucu bitiyor yani. Yani.
Güner Çalış bir Everton yazdı. Esas bak senin şeyine geçmeden genç bir dostumuzu burada övelim. Sevgili Ege Onur Yapıcı da bir Belgrad günlüğü vay yazdı. Vay vay vay, yedi vay içti vay Partizan sahasında. Belgrad'da yedi köfteleri, içti içeceklerini, ayranını. Ve Avrupa Basketbolu'nun yeni jenerasyonu Adidas Next Gen turnuvasını izledi. O yazıları da tavsiye edelim efendim. Ve haftalık, yani bedava üye olup bir haftalık deneme süresinde bakıp ondan sonra epe devam edip etmeyeceğinize karar verebilirsiniz.
Ve çok kıymetli bir kaynak kullanmış Ege yazısında.
Google.
Dejan Stankovic bile Belgrad'a bu kadar gitmemiştir. Ali Çolak.
Aynen. Zaten o şey, Ali Çolak'a otel sordum, şey diyor sonra. Ali abi dinlemeyerek bir hata yaptı.
Tabii ki yaptın.
Tartışmasız.
Yani Tito dirilse ve Yugoslavya'yı birleştirmeye kalksa Ali Çolak sormasın.
Danışman olarak alır. Kültür
nereden başlayalım?
Kültür ve Turizm Bakanı olarak alır.
Bir kahveci yakışır ona baba. Belgrad'da bir kahveci evet. Açmak şöyle bir. Gerçi Belgrad'da genelde sonlarında Türk mafyaları iş...
Şaşırtıcı bir şey. Şaşırtıcı bir şekilde.
Onlar ama da yani kahveci geliyor. De götürülebilir. Belgrad ve Karadağ son dönemde.
Aynen doğru.
Bundan nasibini alıyorum. İtalya'ya ne diyorsun peki? Bir umut var mı? Sen hazırlık maçında röntgenini çekersin, turnuva şeyini verirsin genelde.
Aynen öyle. Ya yani öbür turnuvada da öyle çok umutlu, yani bir jenerasyon vardı özellikle orta sahada ama umut ya da favori olacak bir şey yoktu. O turnuvada bir de Avrupa Şampiyonası'nda İtalya çok şey oldu böyle, hani tam oranın takımı gibi oldu. Dünya Kupası'ndan umudu kestikten sonra. Ama yani sorunlar var. Mesela ben dörtlü, yani Spalletti 4-3-3 oynar gibi düşünürsek, ben Acerbi'nin ya da Gatti'nin bile, Scalvini'nin bile çok böyle dörtlü tandem oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Bastoni'nin tek eksiği ne desen savunması derim ben misal yani. Ve onun o alamet farikasını kullanmak için işte çıkışlar mıkışlar. Üçlü daha iyi ki Spalletti de hep 4-3'ü de simge oldu da.
Ama 3-5-2 deneyebileceğini yazıyor İtalyan'da.
Udinese'de zaten öyle Şampiyonlar Ligi'ne gitmişlerdi. İşte bu iki maçta biraz göz attım, onu kullanmış. Bir de bir avantajı ya Barella falan biraz formsuzdu böyle. Pellegrini zaten futbola küsmüş gibiydi. Onlar hareketlendi. Doğru. Ama santrfor sorununu, yani Retegui güzel oyuncu, seviyorum ben ama yani tek ona bel bağlayarak bir turnuvaya gidilir mi?
Abi şimdiden kolay gelsin. Geçmiş olsun. Evet.
Bence ama 4-3-3'ten ziyade 3-5-2 kullanırsa, arka taraf tarafından baktığınızda bence önü de rahatlatabilir. Yani Retegui'yi tek bırakıp iki kanat forvet deneyeceğini, onun yanında Chiesa'yı gezgin kullanıp hem Retegui'nin verimini artırırsın, hem Chiesa'yla beraber bir şeyler
Bonaventura, Frattesi, bunlar hep santrfor çevresinde rakibe rahatsızlık verecek oyuncular. Pellegrini de öyle oyuncu, bakma yani.
Tabii doğru. Ya belki hani işte 3-5-2 diyoruz da biraz daha 3-4-3 gibi kurgularsın. Hani yanına Chiesa'nın birini dağıtarsın ön tarafın arkasına. O yüzden bence orada da çözüm olabilir 3-5-2. Yani materyal olarak ne ön tarafta ne arka tarafta sana çok güven veren bir parça yok belki. Yani yıllarca Barzal 2-50'ini izliyorsun. İşte Vieira'dan bahsettik kendilerinin başında. Hani öyle bir figür yok. O yüzden de biraz daha formasyonla, biraz daha böyle nicelikle sanki çözmesi gerekecek. Arkayı üçlemek, önü ikilemek o taraflarda mantıklı bence.
Bu Di Marco, Udogi gibi adamlar da elindeyken üçlü de onları
kesinlikle
vur gitsin demek.
Di Marco ile Bastoni'yi sola verip sadece oradan bile hücumlar kurgulayabilirsin.
Yani onun için bana da daha mantıklı gibi geliyor. Hani 3-5-2'si çoğu öyle oynuyor. 3-5-2 gibi. O biraz uygun olmayabilir ama 3-4-2-1'de o gezginlerle tehlike yaratabilirler. Tonali'nin olmaması falan da sıkıntı yani. Bakma hep.
Tonali'nin kaybının sebebi de çok.
82 tarzı affedip bir bir nostaljik bir retro bir.
Tonali'nin cezası neydi şimdi? Bir sene miydi? Yok.
8 ay.
8 aya bir de şey var. Tedavi var sonra da.
Ha. Kamu hizmeti falan yapacak.
Hayır hayır, kamu hizmeti değil, şey görecek işte, bahis.
Psikologla.
Psikolog da bir şeyi var. Ha. Öyle bir cezası daha var sonra. O da onay mı öyle bir? Yani
birkaç sene Alp Tuğ'yla görüşürse Alp Tuğ'suyla.
Rahatlar.
Belki çözüm. Çözebilir.
Doğru. Rahatlar. Ona çözüm. Seçimden sonra ama şu an açtığı
biraz yoğun. Ona çözüm önerecektir. Ama İtalya 3-4-3 oynarsa Burak, sen şey diyebilirsin. Yani ilk ben yazdım, ilk ben söyledim.
Belliydi.
Ve İtalyan futbolu buradan gitti diye.
Ben şeyden yana biraz tereddütteyim. Jorginho ne yapar?
Penaltı atmasın da bir tane başka adam bulsunlar ya her seferinde.
Ana penaltıcı mı hala şu anda?
Ya bir iki tane büyük penaltı kaçırdı ya sonra milli maçlarda.
Abi kaleci atsın daha iyi.
Harbiden ya.
Hiç sevmediğim bir tarz maalesef. Evet.
Kullanacaklar mı sence yine 11'de? Jorginho'yu?
Şimdi bu Spalletti için oralar çok mühim. Başka o tarz oyuncu da aklıma gelmiyor. Dua ediyordu yani Hakan keşke İtalyan olsaydı falan diye.
Evet.
Hiç geliyor mu aklına böyle bir İtalyan orada iyi oynayacak?
Bilmiyorum yani. Frattesi daha öne doğru o koşuları yapacak adam. Tonali'yi söyledin zaten. Ceza durumu.
Hangisi kullanıyor mesela? Yani Roma'da Paredes var.
Evet.
Atalanta'da öyle bir oyuncu çok yok.
Düşünüyorum.
Olsa bile bizim Salernitanalı orada oynuyor arada.
Inter zaten kafadan
Inter herlendi. Zaten Hakan. Öncüsü Brozovic. Milan zaten yani...
Evet, şöyle
oynamıyor. Yanında da yok.
Juve zaten mekeni var.
Juve'de Locatelli var da Locatelli...
O da tam...
Tam
o
yani, işin ben adamı. Ben hep söylüyorum. Locatelli Z kuşa Tardelli'si abi. Locatelli'den bence rejiste olmaz
tabii,
yani.
Tabii. Cezası az koşu satacak.
Zaten Jorginho Verratti ile oynayınca turnuvada çok övüldü. Yani serbest kalıp rahatsız etti.
Verratti son bir görev için bakere.
Ya çok...
Peki diğer tarafta şey ne diyorsun? Burak senin görüşünü merak ediyorum. Almanlar umut verdi mi sence? Almanların Fransa galibiyeti yoksa Fransa abi, sallamadı mı maçı?
Ya hazırlık maçını çok büyük okumamak lazım bence. Hep onu söylüyorum yani. Yani turnuvaya geldiğinde Fransa'dan daha ileride bitirir Almanya diyen var mıdır herhangi biri şu anda?
Bence şu an yoktur. Ben diyebilirim hani sonra ben
zaten unutulur zaten.
Demek için şu an ben bunu diyorum. Turnuvada Almanya daha iyi olur.
Doğru yapıyorsun.
Buradan bu kesiti de alırız.
Rota aldırırız, paylaştırırız Haziran'da.
Bu kesit şimdiden doğru yani. O yüzden ama Almanya çok oynadı. Fakat oynadı. Yani 7. saniyede gol atıyorsun. Bir de senaryo yazarları hem Avusturya hem Almanya maçında 2 tane 7. saniyede gol ne abi ya.
Evet.
Ama Florian Wirtz'in golü hakikaten güzeldi.
Güzel bir şey oyuncu.
Güzel bir
cidden öyle bir oyuncu. Evet, çok güzel oyuncu.
Peki beyler bir soru sorayım.
Hadi bakalım.
Biz bunu Buğra'yla çok tartışıyorduk. Kroos'un yaptığı asist mi değil mi?
Asist bence.
Sen basketbol tipi bakıyorsun biraz. Çok önceden verildiyse.
Rahmetli Can Martu şey nerede? Ağzına atacak o topu. Al da at diyecek. Asist odur.
Ha işte. Futbolda evet yani son pas.
Basketbol geçerli. Tipi dediğim basketbolda çok serbest tabii. Bu arada artık.
Üçlüye pas veriyor, şut atıyor, alıyor asisti baba ya.
Evet yani şey...
Esnen hani, iki driplingde kesiliyordu.
Yani asist olmayan paslar gibi garip şeyler aynen. Vardı.
Şimdi hokey asist çok girdi baba işin içine.
O ne?
Asistin asistini vermek. Oo, futbolda da çok kullanılıyor tabii. Ya şu anda.
Buz okuyunda resmi tutuyorlar ya onu. O da çok iyi ya. Yani.
Evet bizde asist diye geçiyor. NBA'de de şimdi şeyleri çok kullanıyorlar. Mesela screen assist var NBA'de şu an. Perde yaptın diyelim sen oyuncuya. Oyuncu o perdeden yararlanıp sayı attı. Screen assistin de var
Steven
mesela.
Adams.
Yani Rudy Gobert her sene bunun zirvesidir. En iyi screen yapan, en iyi perde yapan oyuncu olarak. Artık her türlü asist tutuluyor. O yüzden Kroos'unki de asist yani.
O zaman
asisttir o. Aynen.
Peki çalışılmış mıdır bu?
Tabii yani özellikle sabah reboot.
Öyle dedi oyuncular. Öyle dediler. Aynen yani Nagelsmann çalıştırı dediler.
Bütün Alman yani, antrenörler toplandı ve aynen. Çıkışı burada gördüm.
Ya, hocanın etkisi zaten buralarda.
Tabii.
Ne çıkıyor? Aynen.
Benim için bu maç bir forma derbisiydi.
Yani
bu kadar güzel iki forma. Ya Rabbim ya Resulallah.
Fransa'nın bence beyazı da çok acayip bu arada.
Fransa'nın forması biz sevgili Ozan Can Sülüm'le onu da yanaklarından öpüyoruz. Geçmiş muhteşem işler diyeyim. Yapıyor Rival'a. Harika işler yapıyor.
Ama ufak bir sporcu sakatlığı yaşadı ki yani Ozan Can Sülüm'ü tanıyanlar için sürpriz değil.
Ve okuyanlar için. Yani garip.
Murakami'den sonra koşuyla yazıyı buluşturan.
Şey görüyor Amerika'da ve spora
i̇şte
başlıyor.
İşte her spora atlarsan Ozan sakatlanırsın böyle.
Maalesef artık her yaşımız geldi. Şaka yapıyoruz. Çok geçmiş olsun Ozan'cığım.
Ozan'cığım.
Onunla yazı üzerine konuşurken ben Fransa formasını gördüm ve Ozan Can'a pasladım. Ve karşılıklı bir çılgınlık yaşadık yani. Orgazm demeyeyim, yanlış anlaşılmasın.
Yanlış anlaşılmaz da söyleyeyim.
Çıldırdık bu formayı. O Fransa forması çılgını zaten Ozan Can Sülüm. Ben de bu horozun büyüyüp 80'lerdeki evet. o formaya benzemesine bayıldım. Rengi zaten muhteşemdi ve yaklaşık herhalde 10-12 yıldır bu forma konusunda bir numaralı ülke belki de, ama bu muhteşem olmuş.
Le Carré Magique günlerini mi hatırlattı?
Harika ya. Almanya formasını da çok beğendim maçta, onu görmemiştim ama Fransa'ya bayıldım.
Ki son...
Ben de bayıldım abi Fransa'ya. Yani hem mavi... Burada Fransa mavisi en güzel mavi bence. Ben Fransa mavisini İtalya mavisinden de iyi olduğunu düşünüyorum.
İtalyan 30'lardaki güzeldir, onu görmedim.
Aman hocam. 30'lar İtalyası. Çok girme.
Altın yılları.
Aman hocam.
Şey muhabbeti vardır ya. Ama o yıllarda da her şey tıkır tıkır işliyordu. Trenler saatinde geliyordu. Baba Fransa mavisine ama bayılıyorum eskiden beri. 98 forması vardı bende. 98 formasını çocukken çok giydiğim için de belki o tutku olabilir. Onun yakası falan da biraz farklıydı.
96'da
ya
ipliydi misal. Biz ondan kahramanı çok severdik.
O da çok güzel, evet, bence. Ben bu formaya da bayıldım ama ben galiba beyazı alacağım. Çizgili olanını alacağım galiba. Ben çizgilerin daha belirgin olduğunu. Hatta iki hafta sonra Paris-Roubaix yarışını izlemeye Fransa'ya gidiyorum.
Arnavut kaldırımlar mı?
Arnavut kaldırımlar dedik. Kendimi yine yollara atacağım. Hatta yani buradan da şimdi Paris-Roubaix'in akreditasyon merkezine sesleniyorum. Bana mesaj atmışlar. Biz senin mailini bulamadık. Senin eyvah basın mensubu olduğunu nasıl kanıtlayacağız? Reddediyoruz diye. Şimdi ben onları öyle bir yedireceğim ki o redde. Yani gerekirse Macron'a kadar çıkacağım. İki hafta sonra benim elimde akreditasyon olmazsa Paris-Roubaix'i yakarım.
Problem çıkar.
Bu adama sorma var. Olmadığı basın kuruluşu yok adamın.
Bu ne abi ya? Ben bir de üç kere Paris-Roubaix'i izlemişiz zaten. Allah sizi kahretmesin. Vincent mi Valentin mi? Sana yazacağım maili birazdan zaten. Çok sert yazacağım o mailde. Nota çekeceğim. Ama formayı çok beğendim. Almanya'da ilk kez böyle biraz daha farklı bir şey yapmaya kalkmış. Evet, evet. Onlar çok klasik giderlerdi.
Yani geçmişin ekmeğini yemeye çalışıp yeni bir şey çıkarmaya yeltenirlerdi ama bu çok güzel yorum olmuş.
Reklam kampanyasında tatlı yapmışlar. Yani retro izler var ama yeni Almanya, yani klasik evet, Almanya artık farklı diye şey falan yapıyorlar işte. Biri döner yiyor ama Alman usulü bir döner yiyor. Arkada İlkay tipik Alman falan diyor. Hani böyle evet, kültürel olarak harmanlandık artık.
Evet, artık o vurguyu şeye taşımışlar. Gibi. Yani tipik Almanya denilen şeyin içinde, Alman kültürü denilen şeyin içinde artık döner de var. Yani döner bir göçmen kültürü değil demek bir reklam kampanyası ve İlkay Gündoğan da reklam kampanyasının merkezinde tabii, net tabii bir şekilde. Thomas Müller ve İlkay Gündoğan olarak koymuşlar. Thomas Müller zaten Beckenbauer'li yıllardan beri orada ama ki onu da bir klasik Alman kooperatifinde, klasik bir Alman evinde balkondan uzanırken gösteriyorlar ki o da güzel bir dokunuş ama İlkay'a bu kadar yer vermeleri önemli güzel, olmuş
güzel,
bence.
Güzel. Benim en beğendiklerimden bir tanesi de formalar konuşuyoruz hazır. Belçika ki İlhan Özge'nin üstünden de hani renkleri benzer okuyabiliriz. Mavi ve kahverengi esintileri aynen. Belçika'da Tenten göndermesi yapmış. Hem yakası ona benziyor hem renkler. Ben çok seviyorum abi böyle esintileri. Bizde evet, bir turkuaz denemesi biraz öyleydi. Hani farklı bir yola aynen sonra linçle sonuçlandı. O yüzden adamcağızlar bize hiç farklı forma yapamıyor. Yine aynısını yapmışlar.
Ama biliyorsun Belçika'nın o tarihinde biraz kullanılan bir tip. Bisiklet forması yapmıştı onlar 2016'da. Ki benim hayatımda en sevdiğim futbol formalarından biri oldu. Çünkü Eddie Merckx'in bisiklet dünya şampiyonu olduğu yıllardan esinlenen bir bisiklet forması yapmışlar. Ki Tenten gibi hani onlar için de bir bisiklet folkloru da var. Tenten folkloru.
Bizde nasıl bir şey olur? Sertab Erener tarzı fiskül.
Hani bizde de genç nostaljiye gidildi şu anda.
Evet.
Yani ya bantlı şey, forma bantlı nostaljiye gidildi bizde.
İşte o doğru, bantın içiyle oynamıyoruz. O normalde daha büyüktür falan filan. Bir de şeyler Alptun sayfa tasarım dokunuşları gibi oluyor. Nike bir alta bir üstte bir oraya
Ben orada bir de şeyi seviyorum baba. Bu hani atıyorum Şampiyonlar Ligi formalarında oluyor ya, formanın üzerine isim yazıyorlar. Mesela final yazıyorlar, takım yazıyorlar. Mesela atıyorum Türkiye bir şey yaptı diyelim ya da Fransa bir şey yaptı. Abi şuralara bir yerlere unutulmaz maçları yaz mesela. 82 bilmem ne maçı, 98 bilmem ne maçı.
Enteresan.
Bence bu tip formalar tamam çok abartmamak kaydıyla yapılabilir. Hani hem nostalji gösteriyorsun hem modern bir şey gösteriyorsun hem renk gösteriyorsun. Hem maç gösteriyoruz.
Ki bizim 100. yılımız gibi de bakıp mesela, aslında enteresan bir yere gidebilirmiş.
Gerçi 101 oluyor turnuvada.
İşte
o yüzden.
Pardon.
101 de çok kötü abi.
101 olmaz. Şey ya bizim Türk bayrağı kullanmamız da biraz şey yani birçok ülke işte horoz mesela hani bir federasyon logosu falan kullanıyor. Biz orada bayrağı da kullandığımız için tabii biraz daha hassas yani onu çok da fazla oynayamıyorsun neticede.
Ya TFF logosu da.
İşte.
Ya şöyle güzel bir Mehmet Büyükekşe karikatürü mesela o da güzel olur.
Peki yani horoz tipi böyle bir şey kullanılacak olsa bizde ne kullanılır var mı?
Böyle şey.
Kapadokya.
Köprünün İngilizce... üstünden atlayan Fatih Sultan Mehmet. Bizim reklamlar öyle oluyor.
Geçen. İngilizlerde aslan var değil mi?
Three lions.
Ama şey orada var doğru. Bunlarda horoz var. Başka bir ülke hatırlamaya çalışıyorum bunu böyle bir hayvan simgesi olarak kullanan ama.
Ya mesela Danimarka falan hep logo gibi kullanıyor. Evet, yani kaligrafik logosu kullanıyor. Yani. Ki onlarınki de güzel. Hummel olması da güzel onların. Evet. Renkleri de çok güzel. Ya Danimarka'nın. Türkiye'de aklıma benim yani çok öyle gelmedi açıkçası.
Almanya'da kuş var diyor Zencer abi şu an. Hani hatırlattı.
Şöyle bir diğer formalara da baktım. Aklıma gelen bir şey var mı diye.
Bu
Meksika yine deneysel yapmış. Sözünü kestim. Yine onlar mi? Bu tapınak şeylerini çok kullanırlar zaten esintilerini. Yine böyle çok dekoratif.
Ha, Avusturya'nın logosu biraz şey
doğru,
gibi.
Kartal var.
Kartal doğru.
Hiç Almanya'ya turistik gezi yapma gibi bir amacım olmadı hayatım boyunca. Hmm. Ben bir alamıyorum bir türlü yani. Ben İtalya şeyidir benim yani. Hani bir türlü vize alamadım yine bu senede ama.
Çek Cumhuriyeti.
Sırf şunun için Almanya'ya gideceğim. Şu Alman döneri o yorum nasıl oluyor? Bunu güzel, çok İnan Özdemir de çok seviyor.
Baba güzel seviyorum ama yani atıyorum bir Beşiktaş'a gidip Karadeniz döner yemekten daha güzel midir? Değildir. Ama ilginç bence. Yani
anladım. O gemi yüzü.
Ya içine konulan o 100 bin tane sos ki mesela Fransa'daki döner de benzer. Benim amcamın sosu da öyle. Amcamın şeydi mesela eti koyuyor. Sonra diyor ki inan hangi sos? İşte samuray. Samuray sosu var Fransa'nın. Acayip acı bir sos. Mükemmel bir şey abi samuray. Başka ülkelerde de vardır da bizde satıldığını görmedim ben onun. Mesela Endülüs sosu istiyor musun? Andalusya diye bir sos yapmış. Ama hani hangi sos niye bilmiyorum ben de yani. O yüzden mesela hani amca bugün bana bir Endülüs yap. Bana bugün bir samuray yap. Hoşuma gidiyordu. Yoksa tabii ki bizdeki gibi et lezzeti yok. Neticede döner oraların çoğu yerinde artık endüstriyel olarak sabahları şeyden geliyor. Ya da hafta başında bir yerden geliyor. Sen onu sabah takıyorsun döneri. Şey yapmaya, pişirmeye başlıyorsun. Ama sosu güzel bence de eğlenceli yani.
Doğru bence de.
Sadık dönerciyiz biz. Ankara'nın
aynen mı? Ankara'daydık.
Geçen bir tweet vardı onu yedik. Gördün mü? Ankara'da hangi Aspavacı'ya gitsem abi yanlışına gitmişsin diyorlar. Muhabbeti bitiyorum abi.
Bu bunda da dendi abi. İyi değildir ama neyse.
Abi Aspavacı'ya gittim hani işte. Ya çok inanılmaz sevmedim. Abi yanlışına gitmişsin.
Problem o. Bulunamıyor bir türlü.
Şöyle bir formalara baktım cidden arkadaşlar. Mesela Avusturya'da Çek Cumhuriyeti'nde var
hayvan. Norveç'i çok beğendim. Onu söyleyeyim.
Norveç'im.
Anlar turnuvada yok ama Hollanda'nın mavisini beğendim.
Abi turnuvada yok sen niye forma çıkarıyorsun?
He.
Niye sakla bari.
Yani? Ben Hırvatistan'ın artık bu büyük parçalılara geçmesini... Ben eskiye dönülsün abi. He. Eski klasikten gitsinler istiyorum yani.
Sıkılıyor demek ki onlar da artık onlar.
Ben bu mavisini de çok sevmiyorum Hırvatistan'ın.
Ben de kesinlikle. Yani hiçbir zaman.
Bu kırmızıdan devam edilsin ama işte bu büyük büyük parça yerine ben o küçük baklava dezenini daha fazla seviyordum. Yani Hırvatistan'da ona tekrar dönebilirim. Ama hangi form? Bir tane form alsanız hangisini alırsınız?
Norveç alabilirim ya.
Harbi mi? Sen çok sevmişsin.
Çok beğendim.
Fransa mavi abi. Muhteşem ya.
Senin İtalya forman var mı ben?
Var birkaç tane.
Hangi yılların var?
38.
Senin favori İtalyaların.
Aynen. 2014 var. Euro 2000 var.
Oo, güzelmiş.
Yani 2000 elemesi var o kappası yok ama.
Evet.
Sonra tişörtler var misal 78'deki formanın tişörtü gibi bir şey var. Aynen.
Buradan vardır sadık bir dinleyicimiz. İlhan Özgün'e şöyle tarihi güzel bir İtalya forması hediyesi. Ofise bekliyoruz. Adresimizi sokratesdergi.com
Rival hepsinde
şeyinde bulabilirsiniz. Ve Rival ofisine de yollayabilirsiniz. Ben onu ulaştırırım bir şekilde. Bana Fransa forması yollamanıza gerek yok. Almaya çalışacağım. Ki gerçi formalar da çok pahalı oluyor. Yani.
Tabii
kim bilir kaç eurodur.
Biz programdan çıktığımızda kaç lira olacak?
Belki Can Öz'e expens ederiz onu da. Ha, şey yazarım abi iş tatiliydi.
Evet. Basra. Video çekerken kullanmamız gerekti görsel. Olabilir.
Öyle yapabilirim yani. Bize hazırlık maçında nasıl buldun abi? Sıkıcı bir maç oynadık Macaristan'a karşı.
Abi evet ya ben bekliyordum hani Macaristan'ın kazanmasını. Bir de ya Montella da diyor zaten hani hazırlık maçı. Sonuçta deneme yapıyoruz hani kazanma şeyimiz yok. Ama bizde maalesef yani her şeyi ve her zaman kazanarak gitmen lazım ya. Ya adamcağızın bu kadar olumlu bir hava yaratılmasının da etkisi zaten kazanarak başlamasıydı. Sonsuza kadar öyle devam etmesi gerekiyor. Aksi takdirde çok ciddi eleştiri alıyorsunuz. Burada da öyle oldu. Yani bizim yazın ilk maçımıza çıktığımızda göreceğimiz 11 buna yakın olmayacak bence. Bence birçoğumuz da bunun farkındayız. Hoca zaten bunu biliyor. O yüzden
ama
de
ama ne olursa olsun o 11 doğru evet, 11 olmayacak.
Yine de aynen eleştirdi. Yani yazın bence şöyle problemler yaşayacağız yani bu
çok
maçtan,
alternatif olacak belli yerlerde.
Bu maçtan okumaktan ziyade işte mesela Arda Güler konusu çok ciddi bir problem olacak abi. Yani ne yaparsan tersi için çok ciddi argümanlar
onu sene başında da konuştuk ve Atahan Altun orada bize karşı çıktı biliyorsun.
Evet yani çok büyük bir o yetenek falan, yani bunun tartışma zaten gerek yok ama çok az dakikayla gelecek belli ki yaza. Ya oynatacak mısın, oynatmayacak mısın? Oynatmadığında
o başka ülkelerde çok olacak. Sen, mesela sizin mantığınız ne orada? Hani normal sezon demeyelim tabii NBA'de.
MVP'li. Yani
kulüp sezonuna çok bakılmalı mı yoksa oyuncular kamp da görecekler? O kampa anlam yüklemeli mi mesela? Gerçi kamp görsen ne olur diyebilirsin.
Abi, bence şeyi kanıtlaması lazım. Mesela Griezmann kötü bir sezonundan sonra milli takıma geldiğinde onun milli takımda çok iyi iş yapacağından emin gibiyiz. Hmm.
Pogba öyle
oyuncu, ha, Pogba misal. Yani sefalet diyen kulüp kariyeri bir ara. Yani
evet. Kötü, ve milli takımda tak diye oynuyordu.
Oynuyordu yani. Hmm. Ya, Dünya Kupası'ydı, o inanılmaz oynadığı bir turnuva vardı.
2018.
Hem 2000 Euro'yu da sonra iyi oynadı.
Tabii Fransa'nın sadece kazandığını değil kaybettiklerini de çok görüyor Pogba.
Yani öyle olduktan sonra önemli değil ama Arda konusunda hani sistemin vazgeçilmez bir parçası olur da Real Madrid'de süre bulamaz ama ya gözün kapalı koyarsın dersin ki gene de denenebilir. Ama bu sefer de öbür taraftan o yorumlar gelecek.
Bana şey gibi geliyor yani kilit açan oyuncu hani sonradan 60'tan falan atacak evet. gibi geliyor mesela. Çünkü ama abi Hakan var. Şimdi Hakan'ı kesmeyecek bence Montella belli ki. Milli takım tarafını çok eleştiriyoruz. Yani ben de eleştiriyorum. Birçok insan da beğenmiyor Hakan'ın ama son 2 yılda ya acayip bir kulüp kariyeri var adamın. Beğenelim beğenmeyelim. Montella da sonuçta İtalyan. İtalya futbolundaki etiklerini biliyor ve nasıl kullanabileceğini biliyor. Bence onu alacak.
Özür dilerim daha da yani benim izlediğim kadarıyla daha da Hakan'ı artık Inter modeli oynatıyor. Daha önce Kuntz falan böyle oynatmıyordu.
Aynen Hakan'ı. Öyle yani biraz daha 6 numaraya yakın kullanacak. Yanına işte biraz asker atacak bence işte İsmail Yüksek orada iyi bir profil. İşte yani biraz daha böyle çalışacak sağlam oyuncular atacak. Şimdi hem Hakan'ı hem Arda Güler'i kullandığında bu sefer orta saha yumuşayacak. Yani çok kolay denklemler değil bunlar.
Ama Arda'yı kenarda oturttuğunda da abi bizim işte, medya
kazanmadığın anda
biter. Bizim problem. Medya, bizim kamuoyu, hepimiz sosyal medya şu bu şeyi bekleyeceğiz. Kaçıncı dakikada ısınmaya yolladı?
Arda var. Arda
kaçıncı
oynar.
Dakikada oynatacaksın? Ve oyuna girdikten sonra 10 dakika içinde mesela maçı ateşe verirse yeteneğiyle yani 3 kişiyi yatırdı, bir tane gollük pas verdi falan. Bir sonraki maçta boyuncu niye oynatmıyorsun sorusu gelecek. Çok zor Türkiye'de o evet. denklemi. Her ülkede zor da Türkiye'de de çok zor.
Bir daha abi bu işte 80'lerde 90'larda işte Roberto Baggio'nun simgelerinden İtalyan futbolunda. Bu hep tartışılan olan bir şey yani tek bizde değil herkes de oluyor ama. Bugünün oyununda işte 5 oyuncu değişikliği var. Çok fazla kenarı kullanman gerekiyor. Orası da bir güç. Birçok takım kulübesiyle kıymetleniyor, değerleniyor. Yani bu durumda bir oyuncuyu 60'ta, 50'de, 70'te sahaya atıp onun vasıtasıyla skoru almak da bence iyi bir antrenörlük. Yani bunun her maça 11 başlamazsan sen bu oyuncuyu kullanamıyorsun gibi. İşte bunu benim en son çok izlediğim Türkiye Ligi dönemlerinden biri Zico'nun Fenerbahçe'siydi. Mesela Semih'te olurdu bu. Yani Semih Şentürk kenardan geldi mi bitiriyordu işi. Ama 11 oynadığında o kadar etkili olmuyordu. Ya yani onu öbür türlü kullanmak da bir meziyettir. Herif öyle öyle gol kralı olmuştu. Yani bizde bir türlü o yedekte kalmak bir yetersizlik gibi algılanıyor sanki.
Bir tercih gibi değil.
Evet yani o sorun. Yoksa muhakkak oynatacaktır Buğra'nın dediği tabii, gibi. Yani.
İnan'ın çizdiği resim yine bence iyi senaryo. Hani 60'ta girdi.
Tabii.
Müthiş işler yaptı. Gol yaptı, asist yaptı. Sonraki maçta zaten oynatırsın 11'de rahat rahat. Kimse de bir şey diyemez ama atıyor 70'te soktun. Olmadı. Puan kaybettik. Ya bu çocuğu niye oturttun 70 dakikalar başlayacak. Oynatsan ilk 11'de kazanamasan ya adam sezon boyu top oynamadı. Niye 11'de oynatıyorsunlar olacak. Forma adaletin yok olacak. O tarafı zor.
Klasik iki şey ya. Arda çok tartışılacak kesin her anlamda. Hakan da çok tartışılacak. Her zaman iki mesele zaten. Yani baştaki oyuncu değişiyor ama Hakan'ın tartışılırlığı değişmiyor. O denklem içinde. Diğerleri kim olacak abi mesela orta saha forvette?
Yani sesi düşünelim. Arkada hani Mert olabilir, Uğurcan olabilir gibi görünüyor. Altay çok fazla forma giyemedi Manchester'da. Muhtemelen geride kalacak. Merkezde Abdülkerim Çağlar... Herhalde şu an net opsiyonlar. Ferdi sol tarafta. Sağda Zeki Çelik form tutuyor gibi yavaş yavaş.
Zeki Derossi ile birlikte yalnız
aynen öyle.
Son maç Derossi de takdir etti. Mourinho ile çok ölü toprağı var gibi. Hantaldı, işte beceriksiz işlere imza atıyordu. Ama Derossi ile son birkaç maçtır çok iyi oynuyor.
Hakan Regista gibi kullanacak. İsmail'i yanına koyacak. Onun yanına Salih Özcan'ı çok seviyordu, kullanıyordu ama burada o mu olacak? İşte Orkun Kökçü düşünüyordu geçen sene ama çok fazla forma giymedi Benfica'da. Orada bir soru işareti var bence. İşte Arda yine masaya gelecektir. Kenan Yıldız'ı yine çok tutuyor. Muhtemelen solda onu oynatacaktır diye tahmin ediyorum.
İlk 11 oynatacak mı?
Bence oynatacak. Ama tabii ki Kerem Aktürkoğlu da var. Hani ikisinden birini muhtemelen orada kullanacak. Sağ tarafı kestirmek çok kolay değil. Çok opsiyon var yani. Cengiz, İrfan Can, evet, Arda'yı sağa çekebilirsin. Barış Alper'i kullanabilirsin. Opsiyon çok fazla orada.
Evet, Barış Alper'in atıyorum fiziğine de ihtiyaç diyebilirsin. Belki Arda'yı oynattığın senaryoda sağ tarafa Barış Alper'i koyarak bir başka bir denge koyabilirsin.
Ve ön taraf. Ön tarafta da bu milli takım penceresinin de en büyük konusu olan Semih Kılıçsoy mevzusu mesela. Yani çok ciddi bir çıkış yaptı tabii ki. Burada hani biraz belki hazırlık maçlarını çok fazla anlam atfetmeyerek milli takıma yolladılar ama çok kötü bir iletişim tabii ki. Yani öyleyse baştan bunu anlatırsın. Bizim zaten planlarımız içinde tabii ki yazın kadroda olacak ama burada Ümit bildiği takım önemli maç oynuyor. Burada onu değerlendireceğiz, sonrasında aramıza katılacak gibi bir şey dense bu olay çözülebilirdi ama başta A takıma çağırıp sonra story'e yollayınca tabii çok büyük bir infial oldu. Şu an en formda görünen oyuncu Semih ama hani Enes'i de kullanabilir gibi görünüyor. Bence mesela ya bizim en verimli olma şansımızı ben Barış Alper öne atıp tamamen yıkıp hani sadece kontrayla bir şey deneme olduğunu düşünüyorum. Bence biz yani en bu takımın oyuncağı şey olur.
Türkiye milli takım bir kontra atak takımı da arıyoruz.
Bence çok
Avrupa'nın
yatkın
Brezilya'sına kontra atak.
Ya işte bence öyle abi. Bizim öyle görmediğimiz için kendimizi.
Yani diyorsun ki bu takım tiki taka oynamaz.
Oynamaz bence.
Yıllarca yabancı hocalar böyle aklını aldı izleyicinin. Türkiye mi Avrupa'nın Brezilya'sı?
Ben gelsem öyle Türkiye'ye.
Direkt öldürür.
Bir yabancı hocanın danışmanı olsam mesela Fernando Santos Türkiye'ye geldi. Gerçi onun da demesi saçma olur. Adamın oyununa çok ters bir laf da soracaklar işte ben diyelim X Santos benim adım. İşte ne düşünüyorsunuz Santos Bey? Ben derim ki Türkiye'nin Avrupa'nın Brezilya'sına geldi.
Türkiye'nin şampiyon olmaması büyük bir
futbol
yıkım.
Tutkusu çok acayip. İlerleyen yıllarda daha da üst yerlerde.
Tek sıkıntı var trafik. İstanbul'da her şeyi çok seviyorum. Futbol tutkusu üst düzey, burada yaşama karga, kebap mükemmel falan ama tek sıkıntı trafik.
Aynen öyle.
Tek sıkıntı trafik.
Kupalar
kontra atak
yakında. Bence. Yani illa Barış Alper olmak zorunda değil bu. Ama
bizim grup maçlarınız nasıl başlıyordu? Şimdi o maçların şeyi çok önemli. Akışı çok önemli. Maçların akışına şimdi atıyorum. İtalya gibi bir maça ki İtalya'ya karşı öyle oyuncu da eleştirilmiştik. Gerçi kontratak yapamadığımız için.
Çıkamadığımız için orada. Evet.
Ya orada.
Hiçbir şey yapamadım.
Orada kontratak. 5 dakikada.
Orada sıkıntı şuydu. İnsanlar İtalya milli takımın oyuncularını tanımıyordu. Ve yeni Roma'da başladık abi. Evet, işte yani Roma'da başlamak. O başka. Evet. O Münih'te olsaydı o maç İtalyanlar da o kadar coşkulu oynamayacaktı.
30 maçlık seriyle falan gelmedi abi, İtalya oraya abi.
İtalya
yani.
Roma'da oynuyorsa korkacaksın. Şey gibi. Yani Anfield'da oynayan İngilizler gibi.
300'lü yıllardan beri baba etkililer yani Roma'da.
Senin dediğin doğru. Şimdi İtalyan futbolu eskisi kadar Türkiye'de izlenmiyor.
Ya eskiden de öyleydi abi. 2006'ya bu takım nasıl bu kadar gitti diyorlardı. Kadroya şimdi bakıyorlar şey diyorlar. Efsane kadro diye tweet atıyorlar.
Doğru.
O zaman öyleydi. İngiltere
ya da İspanya'ya göre daha az izlendiği için insanlar şaşırıyor. İlk görüş oluyor genelde. Burada maç önemli olacak Burak. Yani sen onu oynarsın ama ilk maçın böyle... Ki ilk maç playoff'tan gelen takıma karşı oynuyormuşuz mesela. İkinci maç Portekiz'e karşı oynuyoruz. Şimdi Portekiz yıllardır kontra atak futbolu oynadığı için o maçta kim atak yapacak merak ediyorum.
Portekiz'de Martinez'le maç kaybetmedi. Acayip geliyorlar.
Sonra Çekya ile bitiriyoruz her zaman olduğu gibi.
Her zaman olduğu gibi.
Eşleşmiş Çekya ile. Ya mesela Portekiz maçı da Türkiye nasıl futbol oynayacak? Şu an çok uzak bir şey ama merak ettim şu an düşünüp, sesli düşünüp.
İlk maçı Portekiz'le mi oynamak istersiniz yoksa playoff'tan gelen hani daha düşük profil takımla mı?
Abi playoff'tan gelen daha ama şimdi playoff'tan gelene yenilirsek de çok
i̇şte o zaman
bitti. Abi ben ilk maçı hep en güçlü takımla oynama yani psikolojik olarak ayakta kalabiliyorsan
ki kalamıyoruz genelde.
Evet işte sorun o kalamıyoruz.
Geçen öyle olmuştu İtalya başlıyor.
Yoksa mesela 2008'deki gibi grubun sonuna doğru.
Abi 2008 çok acayipti. İlk maç Portekiz maçı felaketti. Yani Pepe'nin o çıkıp topla gol attı. Sonraki maçın ilk yarısı berbat gidiyordu.
Çizgiden
yağmur
kaçırdığı
çıktı
yakının.
Bir şey oldu. Çek maçı öyle. Yani o 2008 kural dışı bir şeydi.
Gerçekten doğru. O yüzden emin olamadım Burak. Yani.
Mesela 2002 öyle Brezilya ile başladın. Tamam yenildin. Ama moral aldın. Gol attın.
Bayağı
gol
ama işte o
2002 kimse bir şey demedi.
Türkiye'si ile 2024 Türkiye'si.
Evet,
ben kaybettiğin anda senin ben hocalığını...
Ama o zaman da öyleydi ama yani işte ne bileyim belki oyuncu yapısı nedeniyle çok fazla kendini ne kanıtlamış Galatasaray'da falan oyuncular belki de
ama
bilmiyorum.
Ama şunu unutma. Şimdi sosyal...
Ya adamın saç tıraşına laf ettiler.
Evet sosyal medya
falan da
sosyal
doğru,
medya ne kadar büyük olursa olsun ne kadar fazla
değil,
insan olursa olsun 4 milyon Twitter kullanıcısı bir Öncel Uç'tan daha büyük değildir Türkiye'de.
Hele güçlü Öncel Uç.
Yani her söylediğinin gündem olduğu dönemde senin dediğin gibi saç tıraşı. Büyük takım hocası değil saç tıraşı sebebiyle.
Türkiye'nin hocası
böyle
giyinemez.
En çok da şeye gülmüştük. Babamın çok sinirlendiğini hatırlıyorum. Babam böyle insanların görünüşüne falan bize de çok kızardı. Hmm. Kulaklar için çok da güzel bir öğreti. Yani insanların dış görünüşüyle alay etmeyin falan diye. Yani body shaming tanımı yokken Metin Başçavuş bunu işlemişti bize. takım elbise olayına çok kızıyordu. Ulan takım elbise milli takımların zaten ortak
sponsoru oluyor.
Yani. Sanki Şenol Güneş diktirmiş de adam onu seçmiş de adamı al giy diyorlar ve 90'lar ve 2000'ler boyu zaten bol. Moda olarak iğrenç bir dönem ha, yani.
Bol
paçaların katlanması, aynen. Ceketler. Adamcağız da onu giymiş yani.
İngiltere milli takım bile Beckham belgeselinde onu anlatıyorlardı. Ulan bu nasıl takım elbise? Bir tek Beckham'a yakışıyordu. Onun dışında kimseye yakışmadı diye. Yani
şeyi Sanson var onların sol bekler Arsenal'lı 80'lerde. Bunlar bir Euro 80'de İtalya ile oynayacaklar. Diyor ki yani bizim ya iğrenç bol eşofmanlarımız ya da kötü takım elbisemiz vardı. İtalyanlar Gucci ile çıkınca yani onların meşhur çizgili var ya böyle beyaz ince çizgili. 1-0 yenik başladık diyor filan. Yani böyle Mijatović de anlatmıştı onu İtalyanların özel kesim takım elbiseleri. Yani o dönem zaten birçok şey çirkindi takım elbise olarak. Hadi saçına laf ettin tamam hadi o kendi tercihi daha bir takım elbisesi. Yani onlara veriliyor, onlar da giyiyor. Herkesin takım elbisesi çirkin diye. Ama inanılmazdır. Ama inanılmaz.
Montella yani. Yalnız tam oyunculuğu uçtuk tabii. Yakışıklı bir İtalyan olduğu için.
O
ama
da futboldan anlamıyor derdi bir türlü.
Diyebilirdi. Bir de şey, ellerin İtalyan hocalarıyla kesin bir sohbetini anlatırdı. Hani biz Tan gazetesindeyken.
Şey vardı ya.
O dönem Bülent Eken vasıtasıyla şeyle tanışmıştık. Bilmem ne Conti ile tanışmıştık falan diye sıkardı mesela.
2010 Dünya Kupası'nda İtalya-Slovakya maçında İtalya taçtan gol yani. Taç atıldı. Gol yediler Slovakya'dan. İşte bu konuşuluyor. Şey diyor ki yani moderatör üstelik diyor Fabio Cannavaro gibi bir oyuncu burada var diyor filan. Kemal abi şöyle kim o ya diyor. Ben de Faketti izledim Faketti. Abi geçen turnuvanın yıldızı ya bırak ne yıldızı böyle gol mü yedin? Tam o işte. Budur. Tam bunu diyorsun değil mi?
Ya ben, kim bu Cannavaro inanılmaz bir soru ya. Yani.
Ben Beyerzot'la basın toplantısında bunu basar bile.
Kimler İtalyan tarihi yazıyor. İşte siz, Kemal Belgin de senin yazıların üzerine biraz sohbet etsek şey der. Faketti'yi canlı izledin mi?
İzledim.
Zeki Rıza Spor Ali canlı izledin mi? İzlemedin.
Ama o kupanın favori olayı şeydir bende. Cahill. Cahill'in kafa golü.
Of.
Bu santrfor çok
corner
iyi.
Corner bayrağında kanguru. Box iyi.
Bu santrfor çok iyi dedi. Adam dedi ki abi orta saha dedi. Nasıl orta saha? Abi dedi Everton'da orta saha oynuyor. Hocası hoca falan değil dedi. Bu herif santrfor. Sonra Cahill oynadı.
Sonra forvete döndü.
Ve sonra Everton nerelere düştü.
Aynen.
Everton'un
o günden beri beli doğru.
Dişinin başladığı gün. Bakalım Burak. Yani senin bu iddiaların
yenilir yutulur cinsinden değil.
Yenilir yutulur cinsinden değil. Yani Türkiye'yi topla kaosa oynayan değil. Topla ben. Oynamayan bir takıma dönüştürme çabanı SF'le kız
dünya futbolu.
Ve izleyeceğiz tabii ki.
Ben ama abi Türkiye için yani tamamen kritik nokta insanların beklentisi ve oluşturulan
baba yine uçtu. Beklentimiz şu an.
Hatta inkar ediyor onu geçen turnuvada biliyorsun. Öyle bir şey olmadı diyor.
Ben Macaristan maçında gördüm. Beklenti arşa çıkmış vaziyette. Yani özellikle bu arada sadece Arda Güler üzerinden Montella'ya baskı olmayacak. Arda Güler'e de baskı var abi.
Tabii ki.
Zaten Real Madrid'de bir baskın içinde Arda turnuvaya giderken de dilerim kendisini medyadan ve sosyal medyadan uzak bir yapıda şey nefes almayı başarır. Çok zor bu genç bir sporcu için de. Abi çok zor Türkiye'de. Yani ben mesela Alper'in için de aynısını düşünüyorum. Seni bu kadar çok seven insanın bir anda olması bir lanet aynı zamanda. Yani arkandan öyle bir sandalye çekiliyor ki bizim gibi beklentilerin çok yüksek olduğu ülkelerde. Dilerim hiç bunlardan bakmadan, bunlara etkilenmeden bir yapı kurmayı başarabilirler orada. Çok zor söylediğim şey. Ütopik ama dilerim başarırlar.
Çok kıymetli bir dostumun sözünü hatırlattın bana. İdolleştirmenin sonu devalüasyon gibi oluyor. Özellikle bu sosyal medya çağında. Selam olsun lan Tuğçe'ye çok söyler. Bir klinik psikolog kendisi. Hakikaten öyle oluyor. Yani birini böyle övdün lan niye bu adam bu kadar övülüyor falan olunca hani bir şey demek istemiyorum. Altı boş diye değil. Tabii ki çok büyük bir yetenek evet. Ama oynadığı dakika belli şu anda ya. Yani bu potansiyel kinetik enerjiye dönüşmedi henüz. Ama beklenti. Sen iki maç orada performans veremediğin anda bir anda bütün ülke üstüne çöküyor maalesef. Çok zor. Zor psikoloji.
Çok zor. O yüzden
abi gerçeğini bile anlattığında bir oyuncuya takıldı. Yani şimdi diyorsun ki Hakan iyi oynuyor. Mesela biz Doruk'la
anlatabiliyorum. İkna edemiyorsun ya o kişiyi. O çok kötü.
Hakan yorumundan sonra kapadım. Ya niye kapıyorsun abi? Biz sadece koca Baresi övmüş. Costa Curta diyor ki şu an ligin en iyi orta saha oyuncusu. Hiçbir şey beğenmeyen Arrigo Sacchi diyor ki futbolu yani benim Milan'ımda oynayabilecek futbolu beyniyle oynayan tek oyuncu sahada falan.
Arrigo Sacchi Hakan yorum mu yaptı?
Evet ya? Evet yani.
Ya ben Arrigo Sacchi'nin yaşadığını hep unutuyorum. Allah kecinden versin.
Hani burada gerçekler de var ama yani şunu da ekliyoruz. Evet milli takımda tartışılıyor. Normaldir de zaman zaman ama Inter'de muazzam oynuyor. Bu oyuncuyu kesemezsin. Çok zor bir şey senin dediğin gibi. Çok da haklısın. Abi ondan sonrasını kapadım. Ya Ki Hakan da hatırla, biz Milan'da oynarken seninle neler yani diyorduk.
Tabii.
Ya yeter, nasıl oluyor, nasıl bu kariyer ilerliyor filan. Adam bambaşka bir oyuncuya dönüşüp kendini de kanıtlamasına rağmen üstün çizildiyse geçmiş olsun. Evet. Bu sefer de ona dönüyor.
Zor iş.
Garip ya, yani.
Yaza doğru takip edeceğiz bunların hepsini. Arrigo Sacchi'ye de uzun ömürler dileyelim.
Uzun ömürler. Bekliyoruz bir gün programda.
Arrigo Sacchi'nin, evet yani keşke bir röportaj, gerçi kitap mitap yazıyor Arrigo Sacchi baba. Ya, şu an güncel yazıyor mu bilmiyorum. İngilizce çevrilen kesin yeni bir kitabı mıydı onu da bilmiyorum da. Yok, İngilizce çevrilen onun kitabı değildi değil mi? Arrigo Sacchi'nin Milan'ın mı kitabı yazıldı bir şey?
Yok yok, doğru doğru. Evet,
kendi
evet.
Kitabıydı değil
evet,
mi?
Geçen sene ha, çıktı.
Tamam ama belki eski kitabıdır diye düşündüm.
Ben İtalyancasını okudum İtalyan... için öyle deyince.
Ondan bir Montella yorumu da bekliyoruz o güzel zaman. Olur. Yani kesin eminim çok... pozitif bir yorum yapacaktır Arrigo Sacchi.
Montella hocam, kurt hocam. Adam şey yapar yani. Sacchi'ye çok şey borçluyum derse Sacchi övüyor öyle diye.
Bravo. Öyle harika. Diyeceksin zaten. Aynen. Guardiola gibi. Herkes her çok iyi onlar. Herkes öğrendim. Süper. Bitti. Bilmem ne. İşte spora dair sağ ne biliyorsam aynen. Ondan öğrendim.
Bournemouth inanılmaz bir takım.
Belki eskidir. Mambo özür dilerim. İbrahimovic seninle ilgili bunu dedi filan diyorlar. Evet evet, Haaland'ı kıskanıyorum. Evet evet, onu çok kötü. Evet evet, gördünüz mü onu? Evet evet, onu oyundan ondan çıkardım filan. Helal olsun.
Başarbiye ne diyorsun?
Dur, zamanımız bitti.
Bitti mi?
Öyle mi? Hayda.
Zamanımız bitti.
Şey artık yapalım. İtalyan elektrik usulü de yok buraya.
Çekelim ağzımıza ama bitirelim.
Bunu gramer olarak açıklayacaktık ya.
Acayip bir açıklama hazırlamıştık ama neyse, artık haftaya.
Bir sonraki
program. Tifak Jonero'da üzerinden. Ben yokum bir sonraki program.
O zaman iki, babaya ben
o
özel bir...
unutulur mu?
Özel bir açar bir...
Çılık özel bölümü.
Yok ya, İtalya söz konusu çıkar olduğunda...
Birkaç maçı açar bir yine o cümleyi kullanır zaten.
Olay çıkar yani. İtalya'da olay çıkmaması ihtimali yok.
Çok şampiyonluğu garantilemişsin neredeyse. Niye kavga ediyorsun? Maçta neyse işte.
Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar, teşekkür sizlere. Burak Balaban, İlhan Özgen ve ben İlhan Özdemir. En sevdiğiniz formaları bekliyoruz efendim sizden de. Aşağıya yazın. Forma hediye etmek isterseniz ofisimizde zaten adresimizde verdik. Şaka yapıyorum tabii, bu ekonomide kimse kimseye hediye
vermez.
M ya
da L'ye alın. Olmadı değiştirdim ben. M ya da L değişiyor kesime göre.
Tabii bu ekonomide kimseden hediye beklemiyoruz, şaka bir yana. Ama ben güzel bir Fransa indirebilirsem Lille'den, Lille merkezden Fransa formamı alıp geleceğim.
Taksitli.
Hatta programda da giyerim ben onu 2-3 hafta sonra giyerim Paris'e dönüş. Şimdi aslında Belçika'ya gidecektim Ronde'ye ama seçim nedeniyle Paris'e gitmeyi tercih ettim. Çünkü oy kullanan bir sorumlu vatandaş olayım dedim bu hafta. Çok teşekkür ediyorum sizlere efendim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere efendim. Socrates FC, Socrates Club'dan, podcast'ten takip etmeyi unutmayın. Rival'a abone olun. Bir haftalık denemeye bakın lütfen. Beğenirseniz orada kalın. Onun dışında bizi Socrates'ten, Maçkolik'ten, sağdan, soldan, sokaktan takip etmeyi unutmayın lütfen. Hepinize hoşça kalın diyelim.
Sevgiler.